Ayrım 37.
Bu yermelere ve eleştirilere karşı Müslüman yazarlar adeta tek bir saf halinde tepki göstermişler ve Muhammed'in tüm davranışlarını temize çıkarmak ve ahlakiliğe uygunmuş gibi göstermek gayret keşliğiyle olmadık mantık oyunlarına başvurmuşlardır. Bu çabalarının başında Muhammed'in şehvet düşkünü bir kimse olmayıp nefsine daima hakim olduğunu, çok sayıda kadınla evlenmesinin şehvet azgınlığından doğmadığını, nitekim ilk karısı Hatice ile evli kaldığı 25 yıl boyunca başkaca hiçbir kadınla meşgul olmadığı, fakat onun ölümünden sonra bir takım siyasal, sosyal ve insancıl nedenlerle çok karlı evlilikler yaptığını ileri sürmek gelir. Öte yandan skandal diye söylenen olaylarda örneğin Zeyd'in, yani oğulluğunun karısına aşık olup onunla evlenmesi gibi, bu niteliği taşıyan bir şey olmadığı ve bütün bunların batılılar tarafından uydurulan yalanlardan ibaret bulunduğu eklenir. Ne var ki Arap kaynaklarının ortaya vurduğu tarihi gerçekler, bu gibi iddiaların ve Muhammed'i temize çıkarma çabalarının sağlam bir temele dayanmadığını, ona atfolunan suçlamalarda aşırılık bulunmadığını kanıtlamaktadır. Gerek daha önce yazdıklarımız ve gerek daha ileride yazacaklarımızdan anlaşılacaktır ki, Muhammed'in şehvet insanı olmadığı iddialarında isabet yoktur. Aksine, şehvetine aşırı şekilde düşkün ve her an şehvetini gidermeye hazır bir kimse olduğu muhakkaktır. Bu nedenle kadın denilen yaratığı o her şeyden önce seks objesi saymış ve bunun dışında bir değere eş tutmamıştır. Karıları içerisinde en çok sever göründüğü Ayşe'ye karşı bile cinsel ihtiyaçtan öteye geçen bir ilgisi, bir sevgisi ya da değerlemesi olmamıştır. Her ne kadar Ayşe'den başka hiçbirinizin yorganına bürünmüşken bana vahiy gelmedi diyecek kadar ya da kendisini ölüme götürecek olan hastalığa yakalandığı zamanlar dahi, beni Ayşe'nin evine götürün, dileğinde bulunacak kadar Ayşe'yi diğer bütün eşlerine üstün tuttuğunu belli etmiş görünse de, Ayşe'yi kendisine eş olarak değerlendirmiş değildir. Bunun böyle olduğunu herkesten önce Ayşe bildiği içindir ki, eğer Muhammed'den önce ölecek olursa Muhammed'in kendisini bir an için bile düşünmeyeceğini, kendisi için üzülmeyeceğini ve daha öldüğü gün diğer karılarından birinin koynuna girerek ve hem de bu işi kendi odasında ve kendi yatağında yaparak kendisini unutacağını söylerdi. Ayşe'nin bu sözleri Muhammed'in kadın sınıfına karşı şehvet dışında hiçbir ilgi duymadığının en güzel kanıtlarından biridir. Öte yandan Muhammed şehvetini her şeyin üstünde tutmuş ve şehvet gücüyle övünmeyi kendisine gelenek yapmış ve bunu tüm yaşamlarıyla ortaya vurmuştur. Nitekim dünyada en çok sevdiği üç şeyden birinin kadın olduğunu ilan ederken ya da şehvetimin heyecanından "Ey Tanrım sana sığınırım" diyerek şehevi sabırsızlığından Tanrı'yı haberdar ederken ve Kur'an'a koyduğu "İnsan tahammülsüz ve zayıf olarak yaratıldı" K4 Nisa suresi ayet 28 ayetini bahane edinirken ya da "Bir kadın görmekle şehveti uyanan kimse hemen ailesiyle halvet olsun, cinsi münasebette bulunsun" şeklinde öğütlerine herkesten önce kendi uyup hoşlandığı bir kadın gördüğünde hemencecik şehvet giderme çarelerini düşünürken ve nihayet haremine soktuğu kadınları her sabah ve öğle namazından sonra sırayla elden geçirirken, kadınlarının birinden çıkıp diğerinin koynuna girerken ve bütün bunları şehvet üstünlüğü bakımından delil sayarken, Muhammed'i kadına değer veren ya da şehvetini frenleyen bir kimse gibi göstermenin abesliği ortadadır. Nasıl ki kıskançlık denen şeyi başlı başına bir meziyet bilmiş ise ve örneğin, "Muhakkak ki ben kıskancım, kıskanç olmayanın kalbi terstir" diyerek bu meziyeti erkekliğin şanından sanmış ise, şehvet çokluğunu da aynı değerde saymıştır. Şehvetin çokluğunu Tanrı'dan gelme bir nimet gibi göstermek için kendi karakterinin özelliklerini, "Ben cömertlikte, yiğitlikte, cinsi güçte ve bedeni kuvvette bu dört özellikte insanlara üstün kılındım" şeklinde tanıtmayı marifet bilmiştir. Şehvet gücünün fazlalığını sadece kendi bakımından değil fakat Müslüman erkekler bakımından da böylesine meziyet sayılmak gereken bir şey olarak belirlemiştir. Örneğin damadı Ali'nin oğlu olan Hasan'a yani torununa karşı beslediği aşırı sevgiyi, şehvet bolluğu açısından onu kendisiyle aynı karaktere sahipmiş gibi gösterme noktasına götürmüş ve bunu övünme vesilesi edinmiştir. Hasan'ın 200'den fazla kadınla cinsel yaşam sürdürmüş olması Muhammed'i bu övünmesinde haklı çıkarmışa benzer. Bilindiği gibi kızı Fatıma'nın Ali'den Hasan ve Hüseyin adında iki oğlu olmuştur. İbn Hişam'ın söylemesine göre Muhammed, her ne hikmetse bu iki torunundan Hasan'a karşı büyük bir sevgi besler, Hüseyin'e pek aldırış etmezdi. Hasan'a olan sevgisini açığa vurmaktan çekinmez ve her vesileyle onu karşısına alıp, suret ve siret bakımından bana benziyorsun demekten zevk duyar, sırf bu yüzden Hasan'ı Hüseyin'e tercih ettiğini anlatmak üzere etrafındakilere, Hasan benden, Hüseyin ise Ali'dendir diye eklerdi. Muhammed'in bu sözlerini konu olarak ele alan Gazali, İhya-u Ulumiddin adlı ünlü yapıtında, şehveti galip olan bazı tabiatlar vardır ki, onlar bir kadın ile teskin olmazlar. Bunlar aralarında meveddet, muhabbet ve kalp huzurunu sağlamak mümkün olursa dörde kadar evlenebilirler. Eğer bunlar ile sevgi ve düzeni sağlayamazsa fazla alamaz, değiştirilebilirler der ve derken de örnek olarak Hasan'ı gösterir. Gerçekten de Hasan'ın bir anda dört kadından fazla bulundurmamak şartıyla 200'den fazla kadınla evlendiği söylenir. Bir anda dört kadını boşayıp yerine yenilerini almak suretiyle düzinelerle kadını haremine katabilmiştir. Bu cihetle kendisine mitlak, boşayıcı lakabı verilmiştir. Ve işte Muhammed'in Hüseyin Ali'dendir, Hasan bendendir demekle övündüğü Hasan, bu Hasan'dır. Bununla ilgili olarak Gazali şöyle der. Denildi ki, Hasan'ın çok evlenmesi Resul-i Ekrem'e benzeyen huylarından biridir. Düşününüz ki Ali eşi Fatıma'nın ölümünden sonra 7 gün dahi sabredemeyip kabaran şehvetini gidermek üzere evlenmiş olduğu halde Muhammed onun şehvet gücünü dahi yeterli saymamış ve Ali'den kat kat fazla şehvete sahip olacağını bildiği Hasan'ı örnek erkek tipi olarak tanımlamıştır. Şehvet bakımından Hasan'a benzemeyi de her erkek için iftihar vesilesi saymıştır. Esasen kim ki şehvet bakımından azgındır ve kabaran şehvetini zapt edemeyecek kadar sabırsızdır, işte Muhammed için en makbul erkek o olmuştur. Bu tip erkek sınıfının ihtiyacını ön plana alması ve cinsiyet sorunlarını buna göre kurallara bağlaması bundandır. Safvan Bey Muattal adındaki genç bir adamın bir gün kendisine gelip, "Ey Tanrı elçisi, ben genç ve zinde bir kimseyim, şehvetliyim ve şehvetime karşı gelememekteyim. Fakat ne var ki karım oruç tutmak ya da namaz kılmak bahanesiyle benimle cinsi münasebette bulunmaktan ara sıra kaçıyor. Ben de ona orucunu ve namazını bozduruyorum ve onu benimle yatmaya zorluyorum." diye şikayette bulunması üzerine Muhammed'in "Hiçbir kadın kocasının izni olmadan oruç tutamaz" şeklinde bir kuralı Tanrı'dan gelmiş gibi yerleştirmesi bu vesileyle verilebilecek örneklerden bir diğeridir. Erkeğin şehvet ihtiyacını gidermek için kadını ibadet etmek, oruç tutmak vesaire gibi dinsel görevlerinden dahi uzak kılması düşündürücüdür. Sadece sözleriyle değil fakat tüm yaşamlarıyla da başa çıkılmaz ve yarışılmaz bir şehvet şampiyonu olduğu söz götürmez bir gerçektir. Bir kere Müslüman erkeğini dörde kadar kadını nikah ederek ve sayısız cariyeyi de nikahsız olarak alma olanağı ile donatılmış iken kendisini bu geniş sınırlamadan dahi azade tutması ve haremine iki düzine kadın katması ve bunlardan 11'i ile aynı zamanda buluşması konumuz bakımından ilk parmak basılması gereken husustur. Gerçekten de Arap kaynaklarının bildirdiğine göre Muhammed, Hatice'nin ölümünden sonra 24 kadınla evlenmiştir. Haris'in İbn Sad ve Hişam bin Muhammed'den rivayetine göre ise 15 kadınla aynı zamanda evli olup 13'ü ile zifaf olmuştur. Bunlardan 11 kadını aynı zamanda bir araya topladığı vakitler olmuştur. Öldüğü sırada 9 kadınla evli bulunmaktaydı. Bunlar dışında nikahsız tuttuğu cariyeleri de vardı. Gerek Kur'an ve hadis esaslarından ve gerek İbn İshak, İbn Hişam Vakidi, Taberi, Beyzavi, Gazali vesaire gibi en sağlam kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla Muhammed bütün evliliklerini sırf şehvetini doyurmak için sırf güzelliğine ve şuhluğuna dayanamadığı kadınlara sahip olmak hırsıyla yapmıştır. Tüm bu kaynakların ortaya vurduğu gerçek odur ki kadına olan düşkünlüğü ve şehvetinin güçlülüğü bakımından Muhammed eşine ve örneğine rastlanmayan bir kimsedir. Her biri 100 erkek kuvvetinde olan cennet erkeklerinden 40 erkek gücüne bedel, şehvetiyle haremini dolduran kadınları nöbete koyarak sıra esasına göre bunlarla cinsi münasebette bulunan ve bu işi çoğu zaman bir saatlik zamana sıkıştıran bir insandır. Açıklandığına göre bazen bu işi akşamları erken saatlerde başladığı ve sıraya bağlı olarak dolaşabildiği kadar dolaştığı, yetiştiremediklerini ertesi güne bıraktığı olurdu. Bazen bununla yetinmez, çok arzuladığı bir eşiyle tekrar yatar ve sırayı bozduğu için diğer kadınlarıyla tekrar yatmak durumunda kalırdı. Böylece bütün gece bir eşinin koynundan bir diğerine atlar ve bu işi sabaha kadar sürdürürdü. Sadece geceleri ve sabahları değil fakat güpegündüz kabaran şehvetini gidermenin yollarını bulmuştu. Hemen her gün öğleüstü sıra eşlerinden hangisinde ise onu ziyaret eder, ihtiyacını giderirdi. Ne var ki halktan kişilerin kendisiyle görüşmek istemeleri nedeniyle cinsi münasebetini yarıda bıraktığı haller olurdu. İşte bu şekilde rahatsız edilmekten kurtulmak için Tanrı'nın kendisine vahide bulunduğunu söyleyerek Kur'an'a şunu koymuştu: "Seni odaların ötesinden çağıranların çoğu sana gösterilmek gereken saygıdan habersiz kimselerdir. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredebilmiş olsalar hiç kuşkusuz onlar için daha iyi olurdu." K49 Hucurat Suresi ayet 4-5. Yukarıdaki durumlarda ya da başka vesilelerle meni kahtına uğramanın mümkün olacağını düşünerek ve tabii kolaylık olsun diye sadece namaz abdestini yeterli görmüş ve Ebu Said-i Hudri'nin rivayet ettiği şu hadisi bırakmıştı: "Peygamber Ensardan bir zatı istedi. O zat başı damlaya damlaya geldi. Peygamber galiba seni aceleye getirdik diye buyurdu. Evet dedi. Bunun üzerine peygamber buyurdu ki şayet işin aceleye gelir yahut meni kahtına uğrarsan sana yalnız namaz abdesti lazım olur." Denilebilir ki Muhammed cinsi münasebet işini kutsal görevleri yerine getirmek için olduğu kadar ibadeti de yapabilmenin vesilesi haline getirmiştir. Ayşe'nin yorganına bürünmüş ve onunla koyun koyuna yatarken Tanrı'nın kendisine vahiy gönderdiğini söylemesinden bu anlaşılmaktadır. Bu yukarıdaki davranışları nedeniyle sahabeden bazı kişilerin onu taklide kalktıkları ve örneğin Ramazan'da oruçluyken karılarıyla cinsi münasebette bulunarak iftar ettikleri ve sonra yıkanıp namaz kıldıkları, yatsıdan önce cariyeleriyle buluşmayı gelenek haline getirdikleri anlaşılmaktadır. Kutsal diye tanımladığı ve güya İslam'ı yaymak için açtığı savaşlara çıkarken bile karılarından birini ya da ikisini beraberinde götürmeyi usul edinmişti. Ve bu usulü eski bir Arap geleneğini kendi şehevi ihtiyaçlarına uydurmak suretiyle yerleştirmişti. Gerçekten de Vakidi'nin bildirdiğine göre İslam öncesi dönemde Araplar savaşa giderlerken karılarını da beraberlerinde götürürlerdi. Böylece kadınlar da savaşta önemli bazı işler görmüş olur ve orduya yardımda bulunurlardı. İşte Muhammed bu Arap geleneğini kendi ihtiyaçlarına yatkın bulmuş ve kura çekmek suretiyle karılarından birini ya da bazen ikisini beraberine alır olmuştur. Her konakladığı yerde onlara ayrı çadırlar kurdurup cinsel ihtiyacını sıra esasını bozmadan gidermiştir. Söylemeye gerek yoktur ki bu usulü sadece kendisi için uygulamış ve başkalarına aynı imtiyazı tanımamıştır. Öte yandan Muhammed için cinsi münasebet bir gençlik ya da yaşlılık sorunu olmamıştır. Yaşlandığı zamanlarda ve hatta hastalık nedeniyle ayakta duramayacak durumlara girdiği anlarda bile onu sıra esasına göre eşlerinin odalarına taşımışlardır. Cinsi ihtiyacını gidersin diye her ne kadar eşlerini sıra esasına göre ziyaret etse de her eşinin odasına gittiğinde ilk işi yarın sıra kimindir, kimin odasına giderek başlayacağım diye sormak olurdu. Sırayı unutmuş olduğundan değil ve fakat en fazla zevk aldığı Ayşe'siyle ne zaman buluşacağını öğrenme kurnazlığından ya da eşlerini muhtemelen kıskandırma arzusundan. Nitekim diğer eşleri onun bu soruyu sormasındaki maksadı anlarlar ve yaşlı çağında onu memnun tutabilmek için sıralarını Ayşe'ye terk ederlerdi. Hatırlatalım ki o daha önce de Ayşe'yi fazlaca ziyaret edebilmenin yolunu bulmuştu. Örneğin yaşlanmakta olan Sevde'yi boşamaya kalkması bundandı. Onu boşamak suretiyle ondan boş kalacak yeri Ayşe'ye ayırmayı düşünmüştü. Fakat Sevde kendisini boşamasın diye bilindiği gibi Muhammed'in ayaklarına kapanmış, yalvar yakar olmuş ve sırasını Ayşe'ye terk edeceğini söylemiş. İşte sırf onun bu feragatı üzerinedir ki Muhammed boşamaktan vazgeçmiştir. Böylece Sevde'den boşalan sırayı Ayşe'ye tahsis ederek cinsi münasebet işini Ayşe'yi diğer karılarından iki kez daha fazla ziyaret etmek suretiyle kendi arzusuna uydurmuştur. Ömrünün son günlerinde hasta ve ayakta duramaz halde dahi hemen her gün ve her gece Karılarıyla bu şekilde buluşmak istemesi şehvet bakımından doymazlığının derecesini göstermeye yeterlidir. Bir peygamber ve bir tanrı elçisi olarak şehvetine böylesine düşkün oluşu her ne kadar hoş bir şey değilse de o buna aldırış etmez ve hakkında çıkarılan dedikodulara ve söylenen sözlere adeti veçiyle Tanrı'yı araç yaparak yanıt verirdi. Örneğin bazı kimseler, özellikle Yahudiler, eğer Muhammed gerçekten peygamber olsaydı şehvetine bu kadar kapılmaz, kadına bu kadar düşkün olmazdı. Şehvetten gayrı ve daha önemli işlerle uğraşırdı diye konuştuklarında onlara daha önceki peygamberleri örnek verir ve bu peygamberler içerisinde çok sayıda kadınla yaşamış olanları hatırlatırdı. Hatırlatırken tabii Tanrı'dan geldiğini söylediği vahiylere sarılır ve Kur'an'dan ayetler okurdu. Andolsun ki senden önce nice peygamberler gönderdik, onlara eşler ve çocuklar verdik. K13 Rad Suresi ayet 38. Bilindiği gibi bu peygamberler arasında Musa ya da Süleyman ya da Davud gibi sayıları yüzleri aşkın kadınlarla ömür sürmüş olanları vardır. Başka bir deyimle Muhammed, bütün bu örneklere sarılırken şehvetinin çokluğunu ve aşırılığını Tanrı'nın bir ihsanı olarak göstermeyi marifet bilirdi. Oysaki şehvet çokluğu, mensup bulunduğu Arap ırkının özelliklerinden ve daha açıkçası çöl koşullarının yarattığı niteliklerden, muhtemelen babası Abdullah'tan irsen olarak kendisine geçmişti ve aslında tabiat koşullarının yarattığı bir olaydı. Çünkü Arap kaynaklarının bildirdiğine göre Abdullah, şehvetine doymayan ve bir kadının koyunundan çıkıp bir diğerinin koyununa giren tiplerdendi. Gözü hangi kadına ilişirse ve gönlü kimi çekerse onunla yatmak isterdi. Amine'yi hamile bırakmasıyla ilgili olarak anlatılan bir olay, bunu kanıtlayan örneklerden biridir. Söylendiğine göre evindeki kadınlardan biriyle yatmak istediği günlerden birinde üstünün pis olması yüzünden kadın tarafından reddedilir. Üstünü temizlemek üzere dışarı çıktığında Amine'yi görür ve onunla yatmak için odasına girer. Amine ile işini bitirdikten sonra şehvetinin tatmin olunmadığını hisseder ve bu kez biraz evvel kendisini reddetmiş olan kadının yanına giderek "Haydi bakalım ister misin?" diye sorar. Fakat kadın istemez çünkü güya Muhammed'in alnındaki beneğin Amine'ye geçtiğini sezmiştir. Abdullah gibi şehveti güçlü bir babadan Muhammed gibi şehveti daha da güçlü bir kimsenin çıkması elbette ki doğal sayılmalıdır. 2. İslam dünyası Muhammed'in üstün bir şehvet gücüne sahip olmasını ve çok sayıda kadınla evli bulunmasını ilahiliğinin bir işareti saymıştır. Her ne kadar Müslüman düşünürler ve bilginler yukarıdaki olayı Muhammed'in alnındaki beneğin cinsi münasebet yolu ile kaybolduğuna ve bunun dahi başlı başına bir ilahilik alameti bulunduğuna delil sayarlarsa da farkında olmadan Abdullah'taki şehvet aşırılığını ortaya vurmuş olurlar. Tıpkı Muhammed için yaptıkları gibi. Örneğin İbn İshak, İbn Hişam, İbn Sa'd, Gazali, Tusi, İbnun Nefis ve daha niceleri Muhammed'in şehvetinin bolluğunu tanrısal bir özellik olarak belirtmekte birbirleriyle yarış etmişlerdir. İbn Sa'd, Kitab-ı Tabakatul Kebir adlı yapıtında bu konuya tüm bir bölüm ayırmıştır. İmam Gazali, İhya-ı Ulumiddin adlı yapıtında sahabenin zahitlerinden olan Abdullah B. Ömer'in rivayeti olarak Muhammed'in sınırsız bir şehvet gücüne sahip olduğunu belirtmek için, oruçlu zamanlarında ve genellikle akşam vakti yemekten sonra ve çoğu kez namazdan önce cinsi münasebet ile iftar ettiğini, sonra yıkanıp namaz kıldığını nakleder ve bunu tüm Müslüman erkeklere uygulanması gereken güzel bir örnek olarak takdim eder. Gazali'nin bildirdiğine göre Tanrı esasen Arap kavmini şehvet bolluğu içerisinde yaratmıştır. Bundan dolayıdır ki Arap kavminde şehvet galiptir, şehvet galip olduğu içindir ki galip olanları da daha çok evlenme ihtiyacı duyarlar. Oysa ki Acemlerde ve Magrib sofularında durum bunun aksinedir. Bu böyle olunca Tanrı'nın Arap kavminden seçmiş olduğu peygamberlerinin kadına ve şehvetine böylesine düşkün olması kadar doğal ne olabilir ki? İbnün Nefis Risaletul Amiliye adlı kitabında Muhammed'deki şehvet çokluğuna ve onun cinsel yaşamındaki aşırılıklara övgüler yağdırmış. Haremini fazla sayıda kadınlarla doldurmuş olmasını ve bu kadar çok sayıdaki kadını cinsel bakımdan doyurmasını ve böylesine sonsuz bir şehvet gücüne sahip bulunmasını Muhammed'in peygamberliğinin işareti saymıştır. Yüzyıllar boyunca Kur'an yorumcuları ve din adamları aynı temayı işlemişler ve Muhammed'in gece ve gündüz cinsi münasebette bulunmayı gelenek edinmesini, çoğu zaman bir saatlik bir süre içerisinde tüm karılarını ziyaret ederek onlarla yatmasını Tanrı elçisi adına iftihar vesilesi saymışlardır. Müslüman kişi daha ilk anlardan itibaren Muhammed'in şehvet yönünü sahip olması gereken bir nitelik şeklinde görmüş ve erkekliğin şanından bilmiş ve böyle bir güç ile yaratılmış olmayı güzel bir talih işi telakki etmiştir. Ne acı ve düşündürücüdür ki İslam tasavvufunun en ünlüleri dahi Muhammed'in kadına olan düşkünlüğünü kutsal niteliklere bürümek için akıl ve mantık denen şeyi olmadık cambazlıklara zorlamışlardır. Muhyiddin-i Arabi bunlardan biridir. Küsusü'ül Hikam adlı kitabında Muhammed'in şehveliğini kadına karşı muhabbet kılığına sokar ve bu söz oyununu onun Rabbine olan delilinin ilki olması şeklindeki bir başka söz oyununa bağlar. Ve bütün bu oyunları Tanrı'nın tekliği konusunda Muhammed'in ortaya koyduğu Kur'an ve hadis hükümlerine dayanarak açıklamaya çalışır. Özellikle bu sözleri arasından dünyanızdan üç şey sevdim. Kadın, güzel koku ve namaz şeklinde olanları hatırlatır. Özet olarak şöyle der. Tek sayıların başlangıcı üçtür. Daha yukarıdaki tek sayılar üçün teferruatındandır. Şu hale göre Muhammed Rabbine olan delilinin ilkidir. Bundan dolayı ona cevamı-ül kelim verilmiştir. Yani mahlukların özü olmuştur. Şu halde Muhammed mantıki bir kıyastaki tesliste delile benzemiştir. Delil ise kendi nefsi için delildir. Muhammed hakikati üç kaynaktan belirtmesi dolayısıyla ilk fert olarak geldi. Bunun için varlığın aslı olan muhasset babında bu üç kaynağı işaretle sizin dünyanızdan bana üç şey verildi buyurdu. Önce kadını ve güzel kokuyu andı, sonra da namaz onun gözünün ışığı kılındı. Hemen hatırlatalım ki Muhyiddin-i Arabi tasavvuf felsefesinin üstadlarından ve dolayısıyla şeheviliğin düşmanlarından biri olarak tıpkı Mevlevi gibi şu izah şekline sarılır. Peygamber kadını önce zikrederek namazı daha sonra söyledi. Bunun sebebi kadının aynı ilk zuhurda muhakkak erkeğin bir parçası olmasındandır. Nasıl ki insan da Hakk'ın zuhurundan bir parçadır, Hak ise insanın aslı ve ilk kaynağıdır. Görülüyor ki Arabi vahdeti vücut, felsefesinin tehlikeli girdapları arasında dolaşmakta ve Tanrı kişi ayniyetine yönelmeye çalışmaktadır. Demek istediği şudur ki kadın insan varlığı olarak erkeğin bir parçasıdır ve nasıl ki insan Hakk'ın yani Tanrı'nın zuhurundan bir parça ise ve nasıl ki Hak yani Tanrı insanın aslı ve ilk kaynağı ise kadını sevmek insanı ve Tanrı'yı sevmektir. Bu itibarla Muhammed'in kadına olan sevgisi insanlığa ve Tanrı'ya olan bir sevgidir. Arabi'nin ve aynı görüşe sahip olan diğerlerinin yanılgısı şudur ki Muhammed'in aklından Tanrı kişi ayniyeti geçmek şöyle dursun. Çünkü Muhammed Tanrı'yı hakim ve kişiyi kul olarak görmüştür. Fakat kadını insandan saymak fikri dahi geçmemiştir.